Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Süveyyasine programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam bütün hususlarda bize örnek olduğu gibi ibadette, Cenab-ı Hakk'a zikirde, tefekkürde, bir baba olarak, bir eş olarak, bir dede olarak, toplumun önünde bir imam olarak, bir ordu kumandanı olarak, hayatın her alanında bize örnek olduğu gibi, güzel ahlakın her şubesinde örnek olduğu gibi, Efendimiz Aleyhisselam vefa gösterme, vefakarlık gösterme, kadir şinaslık açısından da hepimizin örnek alacağı en yüce şahsiyettir sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz hayatında vefakarlığın çok derin izleri vardır. Çok güzel, yüce örnekleri vardır. İnşallah onu oradaki efendim örnekleri okumak suretiyle, paylaşmak suretiyle Efendimizin vefasından, vefakarlığından güzel örnekler almaya, dersler almaya gayret gösteririz. Kıymetli dinleyenlerimiz, yine Efendimizin birkaç vefasını veya vefayla alakalı tavsiyesini dile getiren hadis-i şerifleri nakletmek istiyorum başlangıçta. Nu'man bin Beşir anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam'a Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak şu salkımı al da annene götür dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana üzüm salkımı ne oldu? Onu annene ulaştırdın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Nu'man bu olay nedeniyle Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisini Guder, yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir. Evet. Yani gadere kelimesi, yani hıyanet etme anlamına gelir. Gadder, onu da biz efendim kullandığımız bir kelimedir. Gaddar deriz ama aslı gaddardır. Burada tabi Efendimiz Aleyhisselam oradaki bir hatayı düzeltmek üzere ya da yapılan yanlış olduğunu ifade etmek üzere o sahabenin de biraz canını sıkacak bir kelimeyi kullanmış oluyor. O der diye, vefasız diye. Burada tabi Resul Efendimiz Aleyhisselam o Nu'man bin Beşir'in annesi demek ki ona karşı bir minnettarlığı var. Veyahut o kadıncağızından görmüş olduğu bir iyilik var. Gelen üzümden onu da düşünüyor. Ona da ulaştırmak istiyor ve onu da soruyor. Bu tür şeylerde tabi dikkatli olmak lazım. Bazen bizlere emanet edilen, yani yiyecek olabilir, para olabilir, başka şey olabilir, şunu falan şahsa götürün diye, falan kişiye götürün diye. Aile içerisinde, arkadaşlık çevremizde böyle şeyler zaman zaman olabiliyor. Onu küçük görmemek lazım. Emanetin küçüğü büyüğü olmaz. Vefakarlığın tabii küçüğü büyüğü olmaz. Orada neyi gerektiriyorsa o emanetlerin yere ulaştırılması hadis-i şerif mucibince çok önemli olduğunu anlamış oluyoruz. Bu bir ekmek olabilir, bir üzüm olabilir, küçük bir hediye olabilir. Hangi emanetlere ulaşacaksa bu konuda dikkatli olunması lazım. Efendimiz Aleyhisselam Nu'man Beşir'i Guder vefasız diye de burada ikazda bulunuyor. Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir. O da hem bir vefa örneğidir, hem bir kadir şinasızlıktır. Hem de o dostlar arasındaki irtibatın, alakanın devam etmesidir. Bazen belki babalarımız vefat edebilir. kayınpederlerimiz ifade edebilir. İki taraftan, iki cihetten de. Dolayısıyla oradaki dostlukları görmek lazım. Onları güzel takip etmek lazım. O dostlukların devamı için gayret göstermek lazım. Bu da Resul Efendimizin bize tavsiye etmiş olduğu bir vefakarlık örneğidir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır. Yani Cenab-ı Hak bize dua öğretiyor Kur'an-ı Kerim'de. وَلَا تُخْسِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ya Rabbi bizi kıyamet günü rezil rüşva etme diye. İbrahim aleyhisselam gibi bir Allah'ın halili dostu. وَلَا تُخْسِنِ يَوْمَ يُبْعَسُونَ İnsanları dirilttiğin o günde Ya Rabbi beni bir kısım hatalarımı, günahlarımı, nakısalarımı ortaya çıkararak rezil etme diye dua ediyor, bize dua öğretiyor. Dolayısıyla orada Cenab-ı Hak bizleri muhafaza edesin. Ama Cenab-ı Hak rezil etmek isterse kulu her türlü hatasıyla, günahıyla orada rezil edebilir. Bunlardan birisi de vefasızlık. Yani vefasızlığın bir gözü olarak bir sancağı olacak. İşte falan kişi vefasız bir insan. Buna dikkat etmeyen bir insan tarzında böyleleri de olacak. Cenab-ı Hak bizi böyle olmaktan korusun diyelim. Bir diğer rivayet Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Ben Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için hiç görmemiştim. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi, üstelik ondan benim çocuklarım dünyaya geldi der ve bu şekilde vefasını dile getirirdi sevgili Peygamberimiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın vefasından birkaç örnek daha nakledelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 9. yılının sonlarına doğru önce amcası Ebu Talib'i, kısa bir süre sonra da biricik eşi Hazreti Hatice'yi vefat ettiler ve onlardan mahrum kalmış oldu. Ebu Talib ve Hazreti Hatice'nin peş peşe vefat etmeleri Efendimiz Aleyhisselam için katlanılması oldukça zor acılara sebep oldu. İnsanlar arasında yalnız kaldığını hissetti. Çünkü en büyük destekçileri onlardı. Hatice validemiz mümin olarak aynı zamanda malıyla canıyla destekliyordu. Ebu Talib amcası mümin olmasa da yine bir akrabalık sevkiyle yardım ediyordu. Destek oluyordu ve onu koruyordu. Böyle olunca bir süre evinden çıkmadı, hiç kimseyle görüşmedi. Yaşadığı birçok sıkıntının yanında bir de kendisine kol kanat geren mümtaz iki şahsiyetin yokluğu acılarını biraz daha artırdı sevgili Peygamberimizin. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler aradı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmış, Mekke'deki İslam daveti kilitlenme sürecine girmişti. Yani ne kadar uğraşsa yani insanlar alaka göstermiyorlardı. Adeta taş kesilmişlerdi. İslam'a davet için yeni beldeler açılmak gerekiyordu. Üstelik yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Bu noktada Taif'in önemli bir işleve sahip olabileceğini düşündü. Eğer Taif halkı İslam davetini kabul eder ve Taif de İslam devletinin merkezlerine gelebilirse Efendimiz Aleyhisselam göz ardı edemeyecek bir açılım imkanına sahip olacaktı. Zira Taif Mekke eşrafının çok sıkı ilişkiler içerisinde olduğu bir şehirdi. Hemen hepsinin Taif'te yazlık evleri, büyük mülkleri vardı. Eğer Taif İslam davetinin üstü haline getirilebilirse Mekke'nin ileri gelenleri bundan ekonomik manada büyük darbe alacaklar ve zarara uğrayacaklardı. Oradan onları sıkıştırarak bu şekilde onları Müslüman olmaya Efendimiz zorlayacaktı veya teşvik, sevk etmiş olacaktı. Sevgili Peygamberimiz Taif'in yolunu tuttu. Taif yürüyerek Mekke'ye 2 günlük mesafedeydi. Aşağı yukarı 70 kilometre, 80 kilometre civarında. Yanında evlatlığı Zeyd'le beraber gizlice Zeyd bin Harise, gizlice Taif'te ulaştı. Orada 1 ay kadar kaldı. Ahlaf kabilesiyle birçok yere görüştü. Onların İslam'ı kabul etmelerini istedi. Ancak Ahlaf kabilesinin eşrafı Kureyşlilerden çekindikleri için daveti kabul etmediler. Hatta sevgili peygamberimize karşı küstahça bir tavır takındılar. Kureyş'in onu korumayacağını anladıkları zaman daha da küstahlaştılar ve Kureyş'in yakınlığını kazanabilmek için ondan şehirlerini hemen terk etmesini istediler peygamberimizden. Onu aşağıladılar, onunla alay ettiler ve şehri terk etmek üzere olan Efendimiz Aleyhisselam'ı yolun 2 yanına dizilmiş köle ve çocuklara taşlattılar. Resulullah da Zeyd de yaralandı. Neticede bir bağa sığındılar. Yani Efendimiz ayaklarından kanlar akmaya başladı. Zeyd de o şekilde. Çünkü Efendimiz'i korumaya çalışıyordu. Neticede bir bağa sığındılar. Orada bir gölgelikte nefeslenip soluk aldılar. Derken 2 kutlu yolcu yolculuktan devam edip Mekke'ye yaklaştılar. Ama ne yazık ki Mekke'ye giremediler. Resulullah'ın Taif'ten kovulmuş bir şekilde yeniden Mekke'ye girmesi de artık pek mümkün değildi. Ebu Leheb'in liderliğindeki Haşimoğulları da zaten kendisine eskisi gibi sahip çıkmıyordu artık. Ebu Talip vefat etmişti. Ama başka bir çaresi de yoktu. Mekke'den başka gidebileceği hiçbir yer kalmamıştı. Mekke'ye mutlaka girmeliydi ama bu nasıl olacaktı? Zeyd ile beraber Mekke yakınlarındaki bir dağda 3 gün kaldılar. Evlatlığı Zeyd Mekke'ye bir türlü giremeyen ama gidecek başka hiçbir yere de olmayan Efendimiz Aleyhisselam'ın durumuna çok üzülüyordu. Onun bu üzüntüsünü gören Allah Resulü ona dedi ki, ey Zeyd, şüphen olmasın ki Allah bu gördüğün duruma bir çıkış yolu gösterecektir. Muhakkak ki Allah dininin yardımcısı ve peygamberin destekçisidir. Yani en zor zamanlarda bile Peygamber Efendilerimizin Cenab-ı Hakk'a olan imanları, tevekkülleri, itimatları zirve halinde. Yani onlar için çözümsüzlük bir şey yok. Çünkü Allah'a tam bir teslimiyetleri var, tam bir tevekkülleri var ve Cenab-ı Hakk'ın mutlaka bir çıkış yolu göstereceğine de inanıyorlar. En zor şartlarda. Yani Efendimizin halinin ne kadar zor olduğunu buradan çok rahatlıkla görebiliyoruz ve anlayabiliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağda kaldığı 3 gün boyunca boş durmadı. Mekke'ye girmek için bir kabilenin himayesini kabul etmesinin gerektiğini çok iyi biliyordu. Bunun için Zeyd'i gizlice Mekke'ye gönderip kendisini himaye edebilecek bazı kişilerle görüşmesini temin etti. Himaye teklifini daha önce de Müslümanlara karşı uygulanan boykotun kaldırılmasında önemli bir rolü olan Nefel oğullarının lideri Mut'im bin Adi kabul etti. Mut'im bin Adi. Mut'im vakit kaybetmeden oğullarına ve akrabalarına silahlanmalarını emretti. Hazreti Peygamber Mekke'ye sessiz, sakin, korkmuş, sinmiş biri olarak girmek istemedi. Bunun yerine Nefel oğullarının himayesinde doğruca Kabe'ye gitti. Mekke eşrafının gözü onun önünde Kabe'yi tavaf etti, namaz kıldı, uzun uzun dua etti ve sonra evine gitti. Allah Resulü'nü koruyan savaşçıların başındaki Mut'im bin Adi, Allah Resulü'nün Kabe'de Allah'a bağlılığının tezahürünü izleyen Mekke'nin ileri gelenlerine dönerek Muhammed'i himayesine aldığını, herkesin himaye hukukuna riayet etmesi gerektiğini, himaye hukukuna riayet etmeyenlere soyunun bütün fertlerinin sonuna kadar savaşacağını ilan etti. Tabi onlarda bu bir gelenek. Yani bir aile, bir kabile birisini himayete aldığınız zaman artık Arapların kendi örf adetlerine uygun olarak bu şekilde bir gayrette soyunuyorlar yani. Allah Resulü Mekke'den gizlice ayrılmış, Taif'ten taşlanarak kovulmuş, evsiz, barksız, yurtsuz kalmıştı. Hatta dağda 3 gün konaklamış. Doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehre Mekke'ye girememişti. Ama Allah Celle Celaluhu ona öyle bir kapı açtı ki hem de bir müşriğin desteği ve himayesiyle Mekke'ye alnı açık, başı dik olarak girebildi. Efendimiz Aleyhisselam kendisini bu zor anında himayesine alan, kol kanat geren, onu himaye uğruna canını ve soyunu bir tehlikeye atan Mut'im bin Adi'yi hiçbir zaman unutmadı. İşte Efendimizin vefası burada devreye giriyor. Hatta hicretten kısa bir süre sonra vefat eden Mut'im için Bedir Savaşı sonrası esir edilen Mekkeli müşrikleri şikayet ederek, eğer Mut'im bin Adi sağ olsaydı, sonra şu kokuşmuş kişiler hakkında konuşup onlara bağışlamam isteseydi, hiç şüphesiz ben bunları Mut'im'in hatırı için serbest bırakırdım buyurmuştur. Bu örnekte de işaret edildiği gibi Allah Resulü kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmaz, iyilik yapanlara karşı da hep gönlünde vefa duygusu yaşatırdı. Gerçekten bu Mut'im'le ilgili olan hadise, vefa örneği çok tesirli bir örnek. Vefakarlığı bir fazilet olarak öğreten ve yaşatan sevgili Peygamberimiz, çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. Çocukluğunu Peygamberimiz yanında geçiren Numan bin Beşir'in anlattığına göre, sevgili Peygamberimiz Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. Efendimiz Numan'ı çağırarak şu salkımı al da annene götür demişti. Numan ise üzümü annesine götürmeden önce yiyip bitirmiş. Birkaç gün sonra Efendimiz Aleyhisselam ne yaptın? Üzüm salkımını götürdün mü annene, ulaştırdın mı diye sorunca da hayır diye cevap verince Efendimiz Aleyhisselam ona Guder, vefasız ismini vermişti. Elbette Allah Resulü Numan'ı vefasızlık ile yaftalamak istememişti. O bu tavrı ile küçük bir emanetin teslimi konusunda bile her yaştan insanın titiz davranması gerektiğini göstermişti. Yani Resulü Efendimiz'in derdi Numan'ı efendim onun hatasının yüzüne vurmak veya onu üzmek değil, ona bize bir ders verip vefakar davranmanın, emanete dikkat etmenin önemini ona öğretmişti sevgili Peygamberimiz. Allah Resulü anne babaya karşı vefaya ayrı bir önem vermiştir. Bir keresinde uzun bir yolculuğun ardından kendisiyle birlikte cihada katılmak maksadıyla yanına gelen ve anne babamı ardından ağlar bırakıp sana geldim ya Resulullah diyen bir gence, onların yanına geri dön, ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür buyurmuştur. Zira anne baba evlatlarına yıllarca verdikleri emeğin karşılığında vefayı en çok hak eden insanlardır. Anne babaya karşı bu şekilde vefa hissiyatına sahip olan sevgili Peygamberimiz, baba dostuna bile vefanın önemine vurgu yapmıştır. Bir keresinde Abdullah bin Ömer Mekke yolunda bir bedevi ile karşılaşır. Ona selam verir, binmekte olduğu eşeğe onu bindirir, başındaki sarığı da ona giydirir. Bu manzaraya şahit olan Abdullah bin Dinar İbn Ömer'e Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, basit şeyler onları mutlu eder der. Abdullah bin Ömer ona şu şekilde cevap verir. Bunun babası babam Ömer bin Hattab'ın dostuydu. Ben Resulullah Efendimiz'in şöyle dediğini işittim. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir. Baba dostuna veya ailesine yapılacak olan ikram ve iltifatı en önemli ahlaki faziletlerden biri olarak değerlendirilen Efendimiz Aleyhisselam bunu açıkça teşvik etmiş ve vefasızlıktan da sakındırmıştır. Zira o cahiliye döneminde Araplar arasında yaygın olan bir adete atıfta bulunarak kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının bir göstericisi olarak bir sancağı olacaktır buyurmuştur. Arapların ahdine vefa gösteren kimseleri beyaz bir bayrak, vefasızlık gösterenleri ise kınanması için siyah bir bayrak ile ilan etmelerine benzer şekilde vefasızlığa da kıyamet günü bir işaretle teşhir edileceğini Efendimiz haber vermiştir. Anne babaya vefanın önemini bu şekilde altını çizerek anlatan Efendimiz Aleyhisselam, kendisine ilk defa süt anneliği yapıp ara sıra kendisini emziren Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'ye karşı gönlünün derinliklerinde sevgi beslemiş, ona karşı hep minnet duygusu taşımıştır. Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe ama Efendimiz Aleyhisselam'ın süt annesi. Süveybe sık sık Efendimiz ziyarete gelir. Allah Resulü de ona hep izzet ikramda bulunurdu. Peygamberimiz Hazreti Hatice ile evlendikten sonra Hazreti Hatice de Süveybe'ye hürmet ve ikramda bulunmuştur. Efendimizin Medine hicretinden sonra Ebu Leheb tarafından azat edilen Süveybe'ye Efendimiz Aleyhisselam Hayber'in fethinden sonra ölünceye kadar bakmış, onun bütün ihtiyaçlarını karşılamıştır. Süveybe'nin vefat haberi kendisine ulaşınca da ikram etmek için yakınlarını soruşturup araştırmıştır. en küçük iyiliklere karşı bile vefa gerektiğine vurgu yapan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçle birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. İlk eşi ve 6 çocuğun annesi olan Hazreti Hatice annemizi hayatı boyunca hiç gönlünden çıkarmayan sevgili peygamberimiz, onun vefatından sonra da onu hatırlatan herkese karşı gönlünde Hatice'ye beslediği vefa duygusuyla hareket etmiştir. Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Hatice ile beraberken huzur saadetlerine ihtiyar bir hanım geldi. Allah Resulü ona adını sordu. O Cessame el-Müzeni diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz çirkin anlamına gelen bu adı güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek, hayır senin adın Cessame değil, yani bu şişman anlamında değil, Hassane el-Müzeni'dir buyurdu. Sonra da ihtiyar kadına halini hatırını sordu. Pek çok iltifatlarda bulundu. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı belliydi. Yaşlar bittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Ayşe validemiz merak ederek, bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah diye sordu. O da Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır buyurdu. Sevgili peygamberimiz eşinin hatırasını canlandıran her şeye karşı vefa duygusuyla yaklaşmıştır. Nitekim Mekkeliler Bedir'de Müslümanların eline geçince esirlerin fidye olmak üzere bir takım mallar göndermeye başlayınca sevgili peygamberimizin kızı Zeynep de kocası Ebu'l-As'ın fidyesi olmak üzere bir miktar mal gönderdi. Yani Zeynep validemizin kocası Ebu'l-As Bedir'e müşrikler safında katılmıştı ve orada esir edildi, Medine'ye getirildi ve fidye vererek kurtulmaya çalışıyor ama gelen mallar arasında da Zeynep annemizin gönderdiği mallar vardı. Bu mallar içerisinde Hatice validemizin kızı Zeynep'i evlendirirken ona düğün hediyesi olarak taktığı kendine ait bir gerdanlık da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem biricik eşinin hem de kızının hatıralarını üzerine taşıyan bu gerdanlığı görünce çok üzüldü. Ve Müslümanlara uygun görürseniz Zeynep'in esirini serbest bırakın ve Zeynep'e ait olan şu gerdanlığı da kendisine iade edin dedi. Onlar da Allah Resulü'nün bu teklifini kabul ettiler. Hazreti Hatice gibi bir eşe Efendimiz Aleyhisselam nasıl vefasızlık yapabilirdi ki? Mekke'deki en zor yıllarını onunla beraber yaşamış, bütün zorluklara onunla beraber göğüs germişti. Efendimiz Aleyhisselam o limanda sükun bulmuş ve onun desteğiyle dimdik ayakta durabilmişti. O asaleti, fedakarlığı ve vefakarlığıyla hep Efendimizin yanında yer almıştı. Ona 4 kız, 2 oğlan, 6 çocuk vermişti Allah'ın lütfuyla. Elbette vefa peygamberi bu kutlu hanımefendiyi unutamazdı. Unutmadı da. Vefatından sonra dahi ona bağlılığı, ona duyduğu vefa borcu çok daha genç ve güzel olan hanımı Ayşe validemizi bile kıskandırmıştır. Nitekim Ayşe validemizin şöyle dediği naklediliyor. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığı kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için hiç görmemiştim. Ancak Efendimiz aleyhisselam ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onun parçaları ayırır. Sonra da Hatice'nin dostlarını gönderirdi. Bazen ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek sevinçte bulunurdum da Allah Resulü Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi. Üstelik ondan benim çocuklarım dünyaya geldi dedi. Anne, baba, eş ve onların dostlarına karşı son derece fakir davranan Allah Resulü, süt annesine ve onun ailesine karşı da vefakarlığın en güzel örneklerini vermiştir. Süt kardeşi Şeyma'ya karşı sergilediği şu tavır, hiçbir Müslümanın bigane kalamayacağı cinstendir. Çünkü sevdiklerin yakınlarına vefakarlık bir fazilettir, bir erdemdir. Huneyn Savaşı'nda Hevazinliler bozguna uğrayıp kaçmaya başladığında Allah Resulü onları takip eden Müslümanlara, daha önce Müslümanlara karşı kötülüğü dokunan savaş suçlularının kaçıp kurtulmalarına fırsat vermemelerini emretmişti. Müslümanlar bu suçluları yakınlarıyla birlikte esir edip Resulullah'ın huzuruna getirirken duydukları öfkenin sonucunda biraz sert davranmışlardı. Ancak söz konusu grubun içerisinde Efendimiz Aleyhisselam süt kardeşi Şeyma'da bulunmaktaydı. kendilerine yapılan davranıştan rahatsız olan Şeyma, bilin ki ben efendinizin süt kardeşiyim diyerek onları yumuşatmaya çalıştı. Huzura getirilen Şeyma, ya Muhammed ben senin süt kardeşinim deyince Efendimiz bunu neyle ispatlarsın diye sordu. Şeyma, omuzumda bulunan diş iziyle ki onu sen ısırmıştın dedi. İzi gören Efendimiz Aleyhisselam süt kardeşi Şeyma'yı tanıdı. Şeyma kendisinin yaş olarak büyük olduğu için çocukluğunda onunla ilgilenmiş, onu kucağına almıştı. Kendisiyle Sadoğlu'da yurdunda koşuşluklara oynadıkları, gezdikleri Şeyma idi bu. Söz edilen dişi izi de o dönemden kalma bir hatıraydı. İnsan kadrini çok iyi bilen kainatın serveri süt kardeşi olan bu çocukluk arkadaşını ridasını sererek üzerine oturttu. Bir anda o çocukluk günleri hafızasında canlandı. Gözleri dolu dolu oldu. Sonra da süt anne ve babasını sordu. Şeyma onların ikisinin de çoktan unutup gittiklerini söyledi. Daha sonra Şeyma'ya istersen sevgi ve saygı görerek yanımda otur. İstersen faydalanacağın bazı malları verip seni kavmin ve kabilin yanına göndereyim dedi. Şeyma'nın cevabı şu oldu. Sen bana mal verip beni gönder. Kavmin yanına gönder. O sırada Müslüman olan Şeyma'ya peygamberimiz bir erkek bir de kadın köle verdi. Sonra da cirane mevkine gidip beklemesini söyledi. Tayyip dönüşünde süt kardeş Şeyma Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. Onu görünce Efendimiz Aleyhisselam çok sevindi. Onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Efendimiz Aleyhisselam gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri ağlıyor musun ya Resulallah dediğinde evet. Ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum dedi ve ilave etti. Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişi onu verse yine de onun hakkını ödemiş olmaz. Allah Resulü süt anne olarak Hazreti Halime'ye verildiğinde şüphesiz sütün bedeli de verilmişti. Ancak Efendimiz Aleyhisselam vefa duygusu yıllar sonra anneyle değil kızıyla karşılaştığında onu ağlatacak kadar coşacak. Dolayısıyla izzet ikramda bulunacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakı, ahlakın güzel misalleri hepsi fevkalade insanı etkileyen, insanı duygulandıran misaller. Tabi burada Efendimiz'in fasıllarıyla kaydı çok daha misaller var ama programın sonuna girmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak hepimize bir ahlak abidesi olan, yani güzel ahlakın her şubesinde zirve olan, adeta Cenab-ı Hakk'ın bir ahlak mucizesi olan Efendimiz Aleyhisselam'ın o vefasından, kadir şinaslığından ve diğer güzel ahlakının her veçesinden kabuğumuz kadar, takatımız kadar alabilmeyi, en azından o istikamette bir yönelişte bulunabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfetsin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.